biz geçen hafta da burada tartışırken Avrupa Birliği'nden bir yaptırım çıkar mı derken Amerika Birleşik Devletleri'nin katsasıyla da beraber değerlendirmek gerektiğini, evet. ilk başta hangisinin yaptırımla başlayacağını bunları da tartışmıştık. O zaman da ben AB'den Amerika'dan önce bir yaptırım çıkmasını beklemiyorum demiştim.
Demişsiniz, evet.
Nitekim şimdi katsadan çıkan yaptırımları da beklediklerini düşünüyorum ben yine. Yani bu çıkmamasının nedenlerinden biri de buydu. Dolayısıyla bir kere onlar bu süreci görmüş olacaklar. Mart'a kadar Türkiye-NATO ilişkilerinin aldığı durumu görmüş olacaklar. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı süreci görmüş olacaklar. Şimdi biliyorsunuz NATO'nun 2030 raporu yayınlandı. NATO'nun bu 2030 raporunun içinde içeride işbirliklerini sağlamlaştırmak, dışarıda da yeni işbirlikleri kurmak siyasi ve askeri olarak diye ibareler var. Buradan da bizim anladığımız AB ile olan ilişkilerinden bahsediyor NATO. Çünkü biliyoruz ki Biden'la beraber yeni bir süreç doğuyor NATO ve AB ilişkileri açısından da. Çünkü uzun bir zamandır Trump'ın NATO'yu dışlayıcı birçok söylemi ve siyaseti bulunuyordu. Dolayısıyla Biden hükümetiyle beraber NATO ve AB süreçlerinde de yeni bir dönemin açıldığını söyleyebiliriz. Çin ve Rusya'yı tehlike olarak, jeopolitik tehlike olarak nitelediklerini açık açık yazıyorlar ve Doğu Akdeniz'den bahsediyorlar. Dolayısıyla Mart'a kadar bu süreçlerde ne olacağını gözlemleyecekler. Biz de gözlemleyeceğiz tabii. Hem bu katsa yaptırımları süreci nasıl işleyecek ülkemiz açısından? Türkiye-NATO ilişkileri neye evrilecek? Ne şekle dönüşecek? Bunları göreceğiz. Dolayısıyla Mart ayında bir şey olacak. Ama tabii bu arada da Doğu Akdeniz'de yaşanacak yeni gelişmeler de söz konusu. Bu da önemli. Çünkü özellikle AB yaptırımları bu konuda bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Dolayısıyla bir süreç Mart ayına kadar ne değişecek? Vallahi çok şey değişebilir. Biliyorsunuz Türkiye'de biz özellikle AB ilişkileri açısından bir gün düşman, ertesi gün dost, ertesi gün tekrar düşman, ertesi gün tekrar dost olduğumuz için Türkiye açısından ne değişebilir? Mart ayına kadar çok şeyler değişebilir. Dolayısıyla
ya şöyle söyleyeyim, Mart ayına kadar biz bu arada Avrupa Birliği ile 28 kere daha dost, 28 kere daha düşman olabiliriz yani.
Aynen.
Yani 55 kere Merkel'e ağır laflar edip 55 kere de Merkel'i övebiliriz. Yani o yüzden yani bunun AB açısından yeni bir şey olacağı, hani ne öylesi ne böylesi yeni bir şey değil. Yani AB'yi değiştirecek bir şey olmaz. O açıdan söylüyorum.
Şöyle hatırlayacak olursanız bundan bir önceki zirve de 1 Ekim'de yapılmıştı AB'de. Evet. Orada da bir takım şartlar öne sürülmüştü ve işte aralığa kaldı. Şimdi aralıktan Mart'a atıldı. Ben yine çok büyük bir açıkçası AB'den bir yaptırımlar zinciri beklemiyorum.
Peki katsa ile bağlantısı ne konuya geçecek? Mesela katsadan çok sert önlemler çıkınca AB daha yumuşak, katsadan yumuşak şeyler çıkınca AB daha mı sert olacaktı? Katsa ile niye bağlantı kuruyor Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili?
Şöyle şimdi açıkçası ben dış ilişkiler uzmanı değilim. Dolayısıyla hani buna çok keskin ve net bir cevap veremem. Fakat şunu biliyoruz ki biz genelde ülkeler nezdinde sonuçta yaptırım ağır bir süreç. Evet. İlişkileri yıpratan ve ağır bir süreç. Dolayısıyla Avrupa Birliği açısından da Amerika Birleşik Devletleri açısından da Türkiye çok vazgeçilebilecekleri, hemen köşeye atabilecekleri bir ülke değil. Dolayısıyla buradaki ikili ilişkiler açısından her iki tarafın da kazançları var. Bu nedenle de ben biraz birbirlerine paralel herkes konumlanıyor diye bakıyorum açıkçası. Bu nedenle bakıyorlar işte AB de bakıyor katsaya, NATO ilişkilerine bakıyor. Dediğim gibi 2030 NATO'nın dış işbirliklerini geliştirme hedefi de olduğu için bunun içinde AB süreci de var. Türkiye'nin AB üyelik süreci ya da Türkiye-AB ilişkileri süreci var. Dolayısıyla zaten biliyorsunuz dış ilişkiler ilahi adaletler üzerinden değil, güç dengeleri üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle de herkesin ben bu dengeyi bir yandan da baktığını düşünüyorum.
Tabii Türkiye kamuoyu iç siyaseti açısından değerlendirildiğinde tabii yani işte biz bunu tanımıyoruz, kabul etmiyoruz gibi reaksiyonların verilmesi bence yani siyaset yapıcılar için doğal bir reaksiyon. Ve fakat görünen o ki bunu şu ana kadar en azından dün ve bugün itibariyle yapılan açıklamalar kapsamında baktığımızda ben çok ciddi anlamda böyle çok sert bir üslubun benimsendiğini düşünmüyorum. Paylaşılmadığını da görüyorum, gözlemliyorum. Yani hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde hem AK Parti'den hem diğer muhalefet partilerinin nezdinde de aslında ki mecliste de bugün bir HDP haricinde ortak bir paylaşım yapıldı. Dolayısıyla dile baktığımızda bunu kabul etmiyoruz ve bu yok hükmündedir gibi bir yaklaşım söz konusu ama yani daha önceki geçmişte Rahip Brunson'daki yaşadığımız o sertlikteki üslubu görmediğimi söyleyebilirim. Ha belki bu yani yaptırımların başlıkları ele alındığında belki daha hafif değerlendirildiği içindir veya işte bugün artık sizin de az önce söz ettiğiniz gibi ki hafta içinde yazdığınız yazı benim geçen haftaki paylaşımımdan sonra dan hareketle yani artık Avrupa'ya, Amerika'ya sırtımızı dönmemeliyiz gerçekliğiyle örtüşen bir üslubun benimsendiğini, dikkat edildiğini işaret ediyor. Dolayısıyla bu noktada ben bundan sonraki aşamada bu dilin devam etmesi yani Avrupa ile olan münasebetlerimizde, ilişkilerimizde ve Amerika ile olan yeni dönemde ben bunun çok üst düzeyde karşıtlık üzerine kurulacak bir politika başlığına döneceğini düşünmüyorum. Yani hani biz Rusya'ya mı döneceğiz? Bu yaklaşım bizi Amerika'dan, Avrupa'dan uzaklaştırır mı'nın karşılığının ben siyaset nezdinde olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka orayla olan ilişkilerimizin yani Batı ile olan ilişkilerimizin gelişmesi gerekliliğinin zorunluluğu halkın da talebi doğrultusunda siyasetin bunu okuduğunu ve okumaya devam edeceğini ve buna göre pozisyonunu belirleyeceğini düşünüyorum. Biz şöyle bir soru sorduk tabii geçtiğimiz ay itibariyle yaptığımız bir araştırmada vatandaşlara sizce Türkiye Rusya'ya mı yoksa Amerika'ya mı daha yakın olmalıdır diye sorduğumuzda Rusya'ya yakın olmalı diyenlerin oranı %8 civarındaydı. Amerika'ya yakın olmalı diyenler de %9 falandı sanırım.
Hemen aynı.
Yani neredeyse aynıydı. Her ikisiyle de mesafeli olmalı diyenler %35'ti. Her ikisiyle de ilişki halinde olmalı diyenlerin oranı da %37 civarındaydı. O da aşağı yukarı aynı.
Aynı.
Peki Avrupa Birliği'ni burada ayrıştırıyor mu? Evet, Avrupa Birliği'ne karşı olan yaklaşım biliyorsunuz bir dönem %75 hatta 80'lere kadar desteklenmişti. Fakat Avrupa'nın özellikle 2015 ve sonrasında belki işte hocam az önce atıfta bulundu 2013 belki daha da öncesine gidip 2010 az önce tarihsel bir yani kronolojiden bahsettik. İşte Davos sonrasından söz ediyorum. Avrupa'ya karşı olan yaklaşımımızın yani daha doğrusu Avrupa'yı bir bütün olarak ele alıp değerlendirme yaparken biraz da Batı'yı genelleme yaparak algıladığını söyleyebiliriz toplumun. Ama burada Avrupa'ya karşı bizim olumlulama halimiz bugün %80'ler dolayında değil.
Evet.
Rasyonel davranmamız gerektiği vurgusu sizin yazınıza işaret eden şey toplumun ekonomi, işte gelişme ve işte Orta Doğu'daki yaşananlar, Suriye'deki yaşananlarla birlikte bir değişim
gösterdi. Suudi Arabistan yani ve Birleşik bize, Arap Emirlikleri'nin özellikle yani Katar dışı bütün Arap Emirlikleri'nin Türkiye aleyhindeki tavrının da bir etkisi vardır diye
düşünüyorum. Doğru yani dolayısıyla bundan sonraki aşamada artık bunlardan bir fayda değil aksine bize maliyetleri olan gibi baktığımızı söyleyebilirim. O nedenle ben bu politikanın en azından sertleşmeden devam etmesi üzerine ki İsrail'le olan ilişkilerde de toplumun genel bir ön yargısı var. İsrail'e karşı ciddi bir şeyi var. Yani dirsek gösteren bir hali var. Dolayısıyla belki onun da ilerlemesi, yeni bir sayfa açılması, Mısır'la olan ilişkilerde tekrar bir düzelme halinin oluşması vesaire bu başlıkta bence yine de Batı'ya yüzümüzü dönmemiz gerekliliği vurgusu ve zorunluluğunu beraberinde getirdi diyebiliriz. Bundan sonra da ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. Biden rüzgarının bence dünyada böyle bir etkisinin de mecburen oluşturacağını düşünüyorum.
Geçmiş zamanlardaki ilişkilerimize baktığımız zaman da yani daha evvel buna benzer Amerika'dan yaptırım uygulandığında yani 70'ler Türkiye'sine baktığımız zaman da o dönemin başkanlarının aslında bu kararları veto ettiğini görüyoruz.
Evet, çok sıklıkla veto ettim.
Yani Başkan Ford'un da iki kere gelen tasarıyı reddettiğini, veto ettiğini, Temsilciler Meclisi'nden, Senato'dan geçmesine rağmen üçüncü de mecburen imzaladığını, Nixon'ın zaten istifa etmeden evvel gelirse veto edeceğim dediğini, yani Carter'ın da karşı olduğunu, hatta Demirel'le bir sohbetinde evet Amerika'nın en büyük hatasıdır bu yaptırımlar dediğini biliyoruz. Yani Amerika'da başkanların genelde böyle bir duruşu, siyasi duruşu oluyor. Ama öbür taraftan baktığınızda yine o dönemlerde Carter Senato karar verdi. Senato yine düzeltirse o düzeltir gibi yani topu da biraz oraya atıyorlar. Ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi bu meseleler bence bizim üç sebepten yani üç temel konudan yine Kıbrıs, yine Ermenistan ve ilerleyen süreçte Biden'la birlikte daha fazla konuşmaya başlayacağımız Suriye politikalarından ötürü Türkiye'nin son zamanlardaki yani sadece S-400 hani güvenlik ticari veya işte hani bunu bir tehdit olarak görmelerinle birlikte bu konulardaki siyasi tutumdan dolayı da bu tavrın alındığını düşünüyorum. Bu konuda AB ile de ortaklaştıklarını görüyoruz. Mesela Avrupa Birliği'nin Ekim ayında yayınladığı zirve sonucunda Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik yasa dışı faaliyetlerin durdurulması yönünde yapıcı çabaların sürdürülmesi halinde diye bir şerh düşüyorlar. Yani orada da ABD bize Yunanistan'ı ve Kıbrıs'ı işaret ediyor. Türkiye'nin önümüzdeki 8 ay içerisinde en önemli meselesi Kıbrıs konusunda yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Avrupa'da Fransa ve Yunanistan'ın şiddetli Türkiye muhalefetiyle ve ABD'den gelecek S-400'lerle ilgili muhalefetle uğraşıyor olacak Türkiye. Peki 74'lerde bu yaptırımlar uygulandığında Türkiye nasıl bir refleks gösterdi? Yeni müttefikler mesela o dönemde de Almanya ile daha yakın olma kararı almıştı, evet. Bülent Ecevit. Bence Türkiye'nin hani programa başlarken söylediniz, bizim Avrupa Birliği, Avrupa ile ilişkilerimiz belki bir ay sonra öyle oluyor, bir ay sonra böyle oluyor. İşte orada Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Almanya ile özellikle çok istikrarlı bir ilişki yürütmesi lazım. Çünkü Almanya Türkiye'ye karşı her zaman bir şey kotası var. Hem kendi ülkesindeki Türk vatandaşlarının çoğunluğundan dolayı hem de tarihi ortak misyonumuzdan dolayı böyle bir tutumu var. Türkiye'nin bu noktada o ilişkilerini ilerletmesinde yani düşman hattını geliştirmek yerine müttefik
gerekler açması lazım.
Belli, şimdi Fransa ortada, Yunanistan ortada. Yani tutumlarının hiç dostane olduğu söylenemez.
Asla olmadı. Şirak döneminde kısa bir ara, o da yani o da hafif oynak bir dönemdi. Yine bir desteği yoktu Fransa'nın.
Evet, yani bu zaten Türkiye'nin özellikle işte Kıbrıs konusu, Kardak konusu, adaları, işte bunların hepsi her dönem sorun olmuş. Meseleler bu dönemde de sorun olmaya devam ediyor. Bu 5 madde içerisinde özellikle de Savunma Sanayi Başkanlığı'na mal ve teknoloji transferi yasağı aslında belki de Türkiye'yi hani uzmanların da bu konudaki uzmanların da yaptığı yorumlardan yola çıkarak söylüyorum. Önümüzdeki süreçte en çok sıkıntıya sokacak yasaklardan biri olabileceğini söylüyorlar. Çünkü hem uçak hem tank hem havasız insan İHA'ların yapımında işte motor gibi ya da kimi yedek parçaların Avrupa Birliği'ne yani NATO mensubu ülkelerden alındığı. Şimdi 1974'te bize ambargolar konulduğunda genel bir teamül olarak mesela İngiltere'nin de bunlara uyması bekleniyor. Şimdi buradaki bir diğer tehlike şu, bize böyle bir şey uyguluyor ABD, acaba teamül olarak Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin de buna uyması gibi bir şey gelişecek.
Öyle bir zorunluluk şu anda yok.
Ya zorunluluk yok ama o dönemde buna benzer yani dolaylı olarak da alınmasına yönelik ya da ihracatına yönelik. Tabii bunlar uzmanların da yani ben de hani dediğim gibi bu konuda hani savunma sanayi çok özel bir alan, bu alanın uzmanı değilim ama kimi motorları mesela işte Rolls-Royce'dan aldığımızı bugün ben de şey yaptım, okudum. Dolayısıyla hani bizim bu konularda da nasıl bir yol izleneceğine dair şu an büyük bir belirsizlik var. Evet, Türkiye 70'lerde biraz zorlandı. Yani ekonomik olarak da etkileri oldu bu tür yaptırımların. Şimdi bugün de Katsa'nın bize yansımalarının ilk başta her ne kadar kurumlara yönelik olsa da ekonomik olup olmayacağını da tartışıyoruz aynı zamanda. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye'nin alacağı tutumlar dahilinde yani bu tutumlar ne olabilir? Birincisi mesela Avrupa'da yeni müttefikler, bu İtalya olabilir, İspanya olabilir, bunlarla Almanya ile çok daha güçlendirerek devam etmek. Yine 74'lerde Amerika'nın tavrını yumuşatmasındaki en önemli neden Türkiye'nin bölgede bir anda çok önemli hale gelmiş olmasıydı. Birçok sebepten ötürü. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi, İran-Irak savaşları 8 yıl süren, Hümeyni'nin Şah'ı devirmesi gibi bir takım gelişmeler bir anda Amerika'yı aman Türkiye hani şimdi benim için kritik oldu, kritik öneme sahip oldu demesiyle yumuşamıştı. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi bölgesinde kritik öneme sahip olması bir diğer unsur. Yine de yani bir NATO ülkesinin, yani NATO üyesinin bir diğer NATO üyesi ülkeye bu şekilde yaptırımlar yapılması, bunlar hani çok üst düzey yaptırımlar mı, alt düzey ya da hafif yaptırımlar mı sorusundan evvel bu işin çok olağan dışı, teamül dışı olduğunu söylemeyi gerektiriyor. Yani neticede NATO'da, NATO'ya üye iki ülkeden bahsediyoruz ve biri birine yaptırım yapıyor. Yani daha evvel Çin'e yapmış mesela. Yani biz Çin'le aynı mıyız buradaki ilişkilerimiz, ittifakımız?
Değerlendirmek belki yanıltıcı olur ama hani sizin şu sorunuza cevap vereyim. Neden Avrupa Birliği Mart'a kadar bekliyor? İşte Katsa niye çıkıyor? Aslında biz Katsa'yı beklemiyorduk. Avrupa Birliği'ne daha çok odaklanmıştık sizin dediğiniz gibi. Şöyle baktığımız zaman Avrupa Birliği Amerika'ya gözlerini çevirmiş vaziyette. Yani Biden'ın seçileceği belli olduktan sonra zaten bu son AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde dendi ki yaptırımlar konusunda Amerika ile birlikte hareket edeceğiz dediler ve Almanya'nın da etkisiyle bu dönem başkanı Almanya biliyorsunuz. Merkel çok uyardı Avrupa Birliği üyelerini. İki konuda dedi Türkiye'ye çok yüklenmeyelim. Çünkü 4 milyon mülteci ağırlıyor. Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlayan bir ülke. Bir de biliyorsunuz terörist gruplarla baş eden bir ülke. Çünkü biz çok Avrupa Birliği ile istihbarat paylaşımı yapıyoruz IŞİD'le mücadelede. Bu çok önemli. Tabii çok en önemlisi de ekonomi. Yani bankalar, kredi sistemleri vesaire çok ayrıntısı var. Ben iktisatçı değilim ama şöyle bir baktığımızda çok ortak beraber hareket ediyoruz. Almanya'da da önemli bir Türk nüfus var. 3 milyon gibi, hatta belki daha fazla. Güncelleniyor mu o rakamlar bilmiyorum. Dolayısıyla Almanya asla Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Bence Türkiye de Almanya ile hiçbir zaman karşısına almak istemiyor. En çok ihracatı oraya gerçekleştiriyoruz. Fakat burada problem şu. Almanya güvenliği sağlama konusunda gözlerini Amerika'ya çevirmiş vaziyette. Çünkü Trump döneminde çok büyük hayal kırıklıkları yaşadılar. Trump her seferinde dedi ki ordunuzu hala oluşturmuyorsunuz, NATO'ya da paranızı ödemiyorsunuz. Kafalarına böyle onları aşağılayacak şekilde kalktı. Bunlar da dediler ki PESCO'yu kuralım. PESCO'yu da kuramıyorlar kendi orduları.
O Agit'ten beri konuşulan bir şey zaten. Bu, o bir türlü olmadı.
Kaç PESCO'ya gelene kadar o kadar çok ordu isimleri geçti. Lisbon Antlaşması döneminde tartıştılar vesaire. Fakat bir türlü Fatih Bey bunlar bir ordu kuramıyorlar. Evet. Avrupa Birliği savunma konusunda hep zayıf kalıyor ve Amerika'ya...
Para harcamak istemiyor belli ki oraya.
Nasıl?
Para harcamak istemiyor. Amerika nasıl yapıyor?
Bütün dava o zaten. Para buraya harcamak istemiyorlar. Fakat öte yandan da kendi aralarında da çok büyük bir dağınıklığa uğradılar. Bu Covid'den dolayı hatırlarsanız Avrupa Birliği çok kötü bir sınav verdi. Yani o entegrasyon neredeyse çözülme aşamasına geldi. Birbirlerine giden yardımları engellediler. Bu bütün bu Avrupa Birliği'nin kan kaybetmesi, kendi içerisinde de aslında teşkilat olarak da çok hantallaştı. Mesela AB Liderler Zirvesi diyoruz. Eskiden Avrupa Konseyi Başkanı, eski dönem başkanı, yeni dönem başkanı hep birlikte toplanırlardı. Liderler Zirvesi diye bir şey yoktu. Fakat sistem o kadar hantal çalışmaya başladı ki, karar alma mekanizmaları çok yavaşladığı için son yıllarda Liderler Zirvesi diye bir şey ortaya attılar. Bunun mesela sürekli yenilemeye çalışıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği kendi içerisinde de patinaj yapıyor. Bu bizim için iyi mi? Hayır, kesinlikle bizim için iyi değil. Yani her zaman derslerimde de söylerim. Avrupa'nın iyiliği Türkiye'nin iyiliği, Türkiye'nin iyiliği Avrupa'nın iyiliğidir. Ve biz yönümüzü Osmanlı'dan beri de batıya çevirmişizdir. Ama öte yanda bir de batı sorunsalı diye Boğaziçi Üniversitesi hocalarımız sürekli tartıştığı bir sorunsal. Ne entegre ol, ne içine girebiliriz ne dışında kalabiliriz. Araf'ta bir ülkeyiz. Katsa'ya gelince de Katsa farkındaysanız belli insanları ve belli işte savunma sanayi başkanlığını, yani Cumhurbaşkanlığı.
Çalışanları konu almış özetle.
Efendim?
Başkanlığı ve onun çalışanları.
3 çalışan, 4 kişi toplamda, onların mal varlıklarının dondurulması, ziyaretlerinin işte yasaklanması gibi. Fakat hepsi de Türkiye'nin milli savunma sanayi, yani kendi savunmasında kendi bağımsız olmasından hoşlanmayan bir Amerika var. Burada bunu çok net ortaya koymamız gerekiyor.
Tabii onlar bunu gerekçelendirirken S-400 satın almada bu kişilerin imzalarının olması gibi bir gerekçe
yani ama. En bence onların kafasının tepesine attıran şey, Ekim ayında Sinop'ta S-400'ü biz denedik hatırlarsanız. Hı-hı. Kutusundan çıkardık. Bize sürekli kullanmayacaksınız, kutusundan çıkarmayacaksınız. Yani o aldınız ama öylece duracak dediler. Ve biliyorsunuz Dede Ağaç'ta da Amerikan askeri zırhlıları şu anda orada bize dönmüş vaziyette. Fakat ben bir başka TV kanalında da söyledim ama belki burada tekrar mı olacak bilmiyorum. Onların gözünden Türkiye'yi nasıl görmemiz gerekiyor? Belki bu bizim açımızdan daha aydınlatıcı. Çünkü herkes diyor ki neden bize yaptırım uygulanıyor? Aslında Türkiye'ye onların gözünden baktığımız zaman Türkiye revizyonist bir ülke olarak görülüyor. Yani şimdi uluslararası sistemde batı merkezli bir odak bir sistem var. Bir de içine eklemlenmiş bir Türkiye var. Yani kurumsal ilişkileriyle eklemlenmiş. NATO'nun içinde ikinci büyük ordu, herkes biliyor artık. Avrupa Birliği'ne beğenelim ya da beğenmeyelim bir müzakere sürecindeyiz. İşte bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır bugün Türk bir kişi. Bu önemli. Türkiye çok uzun yıllar geleneksel dış politikasında eklemlenmiş, fakat yine aynı noktaya geleceğim, Araf'ta bir ülke. Yani tam da içine giremiyor Batı dünyasının. Yani bunun bence değerler vesaire diye 90'larda çok şey yapıyorduk. Normlar ve değerler. Hı hı. Demokrasi, insan hakları ihlali, Kürt halkına kötü davranılması. Hatırlarsanız 90'larda inanılmaz derecede biz eleştiriliyorduk. Fakat bugün gelinen noktada Sisi'yi kırmızı halıyla karşılayan, hep aynı örneği veriyorum, bir tek o geliyor ama bunun gibi Macron'dan falan ne örnekler veririz. Ama onların gözünden de baktığımızda Türkiye çok olmadık işler yapıyor. Yani o 2016 yılından beri Türkiye'ye üstü örtülü ambargo uyguluyor Amerika. Çünkü burada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, bütün bunlar Suriye'nin kuzeyinde hatırlarsanız Rojava adı altında kantonlara dayalı bir statelet dediler. Yani devletçik, denize çıkışı olan, literatürde böyle geçti. Devletçik anlamında, yahut da biz böyle çevirdik akademisyenler. Statelet diye bir kavram ortaya attılar. Şimdi Türkiye bunu tamamen iptal etti. Yani bu çok vakaydı. 2011'de Suriye iç krizi çıktı. 5 yıl içerisinde çok yol kat ettiler. YPG çok güçlendi. Suriye Demokratik Güçleri demek, YPG demek, PYD demek. İkincisi Türkiye baktığımızda Kıbrıs'ta Maraş'ı açtı. Ondan sonra Ayasofya'yı ibadete açtı. Libya ile gitti, deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşması yaptı. Gitti Karabağ'da hiç olmadık 30 yıllık işi bir anda Ermeniler hiçbirimizin hayal etmeyeceği şekilde yenilgiye uğradılar. Evet.
Zor. Peki siz ne diyorsunuz? AK Parti yeni işbirlikleri arayabilir mi? Bu işbirliklerinin kaybettirdiği ile kazandırdığı arasında bir hesaplaşmaya gidebilir mi? AK Parti içerisinde hakikaten eski kemik kitlede ama eski kemik kitlede, bugünkünü kastetmiyorum, bir rahatsızlık var mı? Ne görüyorsunuz siz?
Bence arayış içine girebilir. Zaten Saadet Partisi ile bildiğim kadarıyla işbirliği yapmak istedi ama olmadı.
Ama Saadet Partisi de MHP'nin yerinde olacak bir güçte değil yani.
Evet, öyle değil. Ama bu ittifaklar sistemi küçük partilerin de önemini arttırdığını düşünüyorum. O yüzden biz Gelecek Partisi, Deva Partisi'ni önemsiyoruz. Çünkü ittifak sistemi olmasaydı ben bu küçük partilerin kaybolup gideceğini düşünüyorum. Yani bu sisteme İYİ Parti'yi de bunun içine katabiliriz. Gerçi önemli bir başarı elde etti Meral Akşener Hanım ama eğer normal eski sistem olsaydı belki de barajı bile aşamayıp kaybolup gideceklerdi.
Evet, ama artık barajı aşak noktaya gelmişiz. 13-14'lere gelmiş oyu.
İYİ Parti değil mi? Evet. Anlıyorum, evet. Demek ki burada da önemli bir başarı var. Fakat benim gördüğüm kadarıyla her partinin içerisinde bir çözülme, bir birbirine düşme, çatışma var. Fakat bizde bir muhalefet sorunu var Fatih Bey. Yani Türk siyasal hayatında muhalefet zayıf kaldığı zaman bu Türkiye'nin zararına oluyor. Yani iktidar partisinin de zararına oluyor bence. Ve bir başka gözlemim ise şu, liderlerle kaim parti sistemi var. Yani lider iyi olursa halk o partiye oy veriyor. Lider ışığı yoksa o partinin liderinde parti mutlaka az oy alıyor. Fakat
niye mesela CHP, MHP gibi iki tane ideolojik parti de var. Yani bunlar lider ne olursa olsun oylarını koruyorlar. Yani Alparslan Türkeş gibi yüksek kalibreli liderden sonra bile hayatiyetini gayet iyi devam ettirdi.
Kemikleşmiş bir seçmen kitlesi var. Evet. Ama o yüzdenin değiştirebilecek kadar lider ışığı olan liderlerin olmadığını düşünüyorum ben. Muhalefet partileri içerisinde ki benim en büyük derdim Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka içinde bir revizyon geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani demin siz reklam arasında söylediniz, Canan Kaftancıoğlu bünyeye uymadı. Evet, yani bünye kabul etmedi dediniz.
Kemik eski onu kastediyorum. CHP kitlesiyle Canan Katoncu arasında bir uyuşmazlık var.
Yani burada bunu kabul edelim. Bir de bir başka gözlemim ise HDP konusundaki bütün partilerin ikiyüzlülüğü. Yani HDP'nin 6 milyonluk bir seçmen kitlesi varsa eğer bizim bunu ciddiye almamız lazım. Eğer de ittifak yapılıyorsa bunu da açık açık partiler söylemesi lazım.
Ya da HDP dendiği gibi bir terörist partiyse eğer o zaman kapatalım.
Terörist partiyse o zaman kapatalım. Bizim vergilerimizden milletvekilleri maaş alıyor. Koca koca maaşlar alıyorlar. TBMM içerisindeki bütün partilerin milletvekilleri. Partiler meclis seçimlere katılırken hazineden aldıkları büyük paralar var. Bunların hepsi bizim vergilerimizle. Dolayısıyla
şu an meclisteki üçüncü parti HDP değil mi?
Tabii ki yani. Şimdi bu büyük bir HDP nereye kayarsa o ittifak güçleniyor. Ama ortada o kadar ikiyüzlü politikalar var ki hiç kimse sanki HDP ile işbirliği yapmıyormuş gibi. Bu beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Bence HDP'nin seçmen kitlesini de rahatsız ediyordur. Yani bu da biz de içeride HDP'nin seçmen kitlesi terörist PKK'ya mı oy veriyor? Yoksa normal meşru bir mecliste bizim bütün oy verelim oy vermeyelim hepimizin hakkını savunan bir Türkiye Partisi'ne mi oy veriyor? Bu konuda bir kere hiçbirimiz ikiyüzlülük göstermememiz lazım. Neyse her şey taşlar etekten dökülmesi lazım. Bence bu konuda yeterince muhalefet partileri açık ve transparan politika üretmiyorlar. Bu bir seçmen olarak beni çok üzüyor açıkçası. Yani bunu sadece CHP için söylemiyorum. Diğer partiler için de söylüyorum.
Peki bir erken seçim havası seziyor musunuz?
Zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız çok defalarca söyledi. Evet. 2023 dedi.
Ben de yakın zamanda bir erken seçim görmüyorum. Gerçi Sayın Meral Akşener'in bu konuda ciddi bir açıklaması oldu. Yani Haziran'da dedi yanılmıyorsam bir seçim beklentisi olduğuna dair ama tabii tam onların bilgileri onlara gelen istihbarat diyeyim artık daha fazladır herhalde ya da onların öngörüleri konuyla ilgili. Ama benim görüşüm yakın zamanda bir yıl içerisinde bir seçim görmüyorum. Fakat seçimin zamanında yapılacağını da görmüyorum. Yani muhtemelen 2022 içerisinde bir seçim olabilir diye düşünüyorum şu anda. Yakın zamanda bir seçim niye görmüyorum? Çünkü Covid yeni bir ekonomi yarattı Türkiye'de ve CHP bu ekonomiyi buhran olarak tanımlıyor. Artık bir krizden de öte bir mesele olarak tanımlıyor. Bu vesilede az evvel konuşulduğu için söylüyorum, CHP'nin çözüm önerilerinin aslında ben teoride ve hani genel merkez mutfağında iyi çalışıldığını ve iyi önerileri olduğunu görüyorum. Çünkü madde madde açıklıyorlar. Fakat bunların toplumla ve seçmenle kucaklaşmasında bir problem var sanıyorum. Yani ahalinin diline düşmesinde. Çünkü önemli olan vatandaşın bunu konuşması. Bak CHP bu konuda şunu yapacakmış diye. Orada herhalde bir problemi var. Çünkü normalde mesela benim bir çırpıda hani not aldığım, hani aklımda kalan asgari ücretin 3100 yanılmıyorsam öyleydi, öyle hatırlıyorum, olmasından başlayın da işte yeni bir OVP, yeni bir orta vadeli program yapılması, aşı için acil eylem planı, özellikle mesela bu ekonomi olarak açıkladıkları maddeler içerisinde israf ve tasarrufa yönelik birçok tedbirin alınması gerektiğine varan bir dizi önerileri oluyor. Ama bunları hani daha yayılması konusunda vatandaşa sıkıntı oluyor diyebiliriz belki.
Yani bir duyurmakta sıkıntı çıkıyor. Bir
ya o var ama
diyor ki araziye insinler, vatandaşa birebir anlatsınlar.
Tabii ama işte Covid var. Yani şimdi Covid öyle bir yeni siyasi düzlem yarattı ki.
Ama işte Covid döneminde mesela şey anlattı bunu, çıkıp da dolaştı yani Meral Hanım.
Evet yani ama riskli bir şey. Yani kalabalıkları bir araya toplamak da riskli. Yani kendiniz açısından.
Yaş olarak da Kemal Bey daha risk grubunda.
Ama şunu da eleştirmiyor muyuz? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela insanları toplayıp bir konuşma yapmasın diyoruz ki Covid zamanı öyle olur mu diyoruz. Yani şimdi hem eleştirip hem yapmak da doğru değil. Yani öyle bir düzleme çıktık ki şimdi Covid'le herkesin yeni tecrübe ettiği iktidar açısından vaatlerini ve hareket alanını daraltan, yani bugüne kadar neydi mesela, sosyal yardımlarıyla iktidar çok övünüyordu. İcraatleriyle, yani işte kalkınmaya yönelik icraatleriyle övünüyordu ama geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın mevcut durumu eksi 47 milyar dolar gibi bir mesele. Neredeyse işte şu anda hani halkın konuştuğu konu ne derseniz bu
hatalar olduğuna katılıyorum. Orada. Fakat Faruk Acar'a katılmadığım bir nokta var. Şimdi bu biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanının da zorla alıkoyma ve taciz iddiasıyla tutuklanması var. Dolayısıyla bu hani...
Nerede? Kastamonu'da mı? Nerede?
Bolu. Taşkesti beldesinde. Dolayısıyla hani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olsaydı böyle bir şey olmazdı falan dedi ama... sonuçta biz bunu
böyle bir şey olmaz demedi. Dedi ki Adalet Partisi bir resmi açıklama yapardı ve bu konuyu kapatırdı dedi.
Ama Adalet ve Kalkınma Partisi falan getiriyorlar.
Bununla ilgili bir resmi açıklaması
falan
yok.
Getiriyorlar bu tür konuları.
Bir de bununla ilgili bir resmi açıklaması yok. Yani buradaki olayla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nden resmi
peki mesela
bir
Kemal Bey niye çıkıp kürsülerden bunu bağırmıyor?
Efendim?
Kemal Bey niye çıkıp kürsülerden sen bana söyleyeceğine kendi partine bak demiyor?
Söyledi aslında. Söyledi geçen mi? Hafta Medyascope'da yayına katıldı.
Ben orada dedi ki
biz dedi en azından bir kereden bir şey olmaz diyen sizin bakanlarınızdan değiliz dedi. Gereğini de yaptık. Bundan sonra da yaparız dedi. Kapının önüne koyduk, yine koyarız dedi. Yani daha ne diyebilir mesela?
Şimdi dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de öyle...
Medyascope Ruşen Çakır'ın bir küçük şeyi. O yüzden çok fazla etkisi olmuyor herhalde.
Ama şöyle bir şey, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde...
Faruk'un dediği gibi belki şeyde yapmak daha... Bunları şeyde söylemek, grup toplantısı. Çünkü en azından birkaç televizyon, biz mesela yayınlıyoruz. Biraz daha etkili olabilirdi Medyascope'dan.
Evet ama partinin, ben cümlenin başına geleyim. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de burada kurumsal aldığı bir tavır yok. Kurumsal aldığı tavır bu konunun konuşmasını engellemiş olması. Dolayısıyla da tek aldığı kurumsal tavır o. Yoksa o da böyle hani gerektiği gibi bir konuyu kapsayıcı bir açıklama yapmış falan filan gibi bir durumu yok. Burada evet siyasal iletişim açısından baktığımız zaman hatalar var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ben de bu sürecin iletişimsel olarak hatalar içerdiğini katılıyorum. Yani orada özellikle sonuçta bir eski bir milletvekiliyle bir il başkanı arasındaki bu yanlış bir diyaloğun sürmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla orada bence bir hata oldu. Ama günün sonunda en nihayetinde baktığınız zaman bir tarafın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyu kurumsal olarak ele almış olması, genel başkan düzeyinde, il başkanı düzeyinde kınanmış olması, tamamen mağdurun yanında yer alınmış olması, kişinin hızlıca partiden atılmış olması gibi bir takım süreçler işletildi. Yani aslında işletilen süreçlerde hata yok. Ama dış kamuoyuna karşı yapılan iletişimde hatalar olduğunu kabul edebiliriz.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.